Hastane dışı kardiyak arrestlerde restorasyon sonrası koroner anjiyografi karar algoritması. Tarih 9 Aralık 2019. Yazar Gülşah Çıkrıkçı Işık. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Bilindiği üzere hastane dışı kardiyak arrest tüm dünyada ölümlerin başlıca nedenidir. Ve hastane dışı kardiyak arrest sonrası hayatta kalım oranı sadece %10 civarındadır. Hal böyle olunca tıp camiası dünya nüfusunu daha da arttıralım, kimse ölmesin diye post-resütatif bakım konularına odaklanmış ve son yıllarda hedeflenmiş sıcaklık yönetimi, namı değer terapötik hipotermi, ekstrakorporeal yaşam desteği ve post-resütatif koroner anjiyografi gibi konular önem kazanmıştır. Hastane dışı kardiyak arrestle ilgili kanıtlanmış bir non-kardiyak neden olmadığı durumlarda yapılan tüm çalışmalar ve otopsi serileri hastane dışı kardiyak arrestin başlıca nedeninin koroner arter hastalığı olduğunu göstermiştir. Mevcut kılavuzlarda hastane dışı kardiyak arrest sonrası ST elevasyonlu MI veya şüpheli MI varlığında sınıf 1 veya kardiyojenik şok veya rekürren ventriküler aritmilerinin eşlik ettiği hemodinamik veya elektriksel anstabilite varlığında sınıf 2A acil koroner anjiyografi net bir öneri olarak yer almaktadır. Peki ya diğer hastane dışı kardiyak arrest hastaları için post-resütatif anjiyografi ile açılan bir damarın sağlayacağı yarar, gelişmiş ağır anoksik beyin hasarının oluşturacağı zararı kompanse edebilir mi? Bu durumda post-resütatif koroner anjiyografiyi kime ve ne zaman yapmalıyız? Bu yazı mevcut sorularımıza yanıtlar sunan bir derlemenin özettir. Hastane dışı kardiyak arrest vakasında non-kardiyak bir arrest nedenine dair sak, zehirlenme vesaire gibi bir kanıt yoksa veya resütasyon başarılı olduysa vakanın koroner anjiyografi için adaylığı belirlenir. Bu aşamada STMI veya şüpheli akut MI varlığı, kardiyojenik şok, rekürren kardiyak arrest durumları acil koroner anjiyografi için kabul edilmiş endikasyonlardır. Ayrıca başlangıç ritminin VT-VF olması, iskemik EKG değişiklikleri, ciddi sol ventrikül disfonksiyonu, serum troponininde anlamlı artış, akut koroner oklüzyon belirteçlerinin varlığı ise erken dönem koroner anjiyografi için önerilen endikasyonlardır. Waldo ve arkadaşları hastane dışı kardiyak arrest vakalarında akut koroner oklüzyonu öngörmek için ACS2 skorunu geliştirmiştir. Bu skorda ST elevasyonu 2 puan, anjina varlığı 1 puan, kalp yetmezliği 1 puan ve şoklanabilir arrest ritmi 1 puan değerlendirilir ve ACS2 skoru 2'nin altında olan hastalarda akut koroner oklüzyon %2 oranında görülürken, ACS2 skoru 4 veya 5 olan hastaların %90'ında akut koroner oklüzyon bildirilmiştir. Öte yandan troponin yüksekliğinin ve ekoda duvar hareket bozukluğu veya sol ventrikül disfonksiyonunun resütasyon sonrası akut koroner oklüzyon için yol göstericiliği sınırlıdır. Anstabil koroner arter hastalığının akut koroner oklüzyonla birlikte hastane dışı kardiyak aresti tetiklediğini düşünürsek, hastane dışı kardiyak arrest sonrası koroner anjiyografi ve perkutan koroner girişimin iskemik miyokardı kurtararak kardiyak fonksiyonları düzelttiği ve survey'i arttırdığını düşünmek mantıklı olacaktır. Ancak gözlemsel çalışmaların birçoğu hastane dışı kardiyak arrest sonrası koroner anjiyografinin revaskülerizasyon yapılmasa dahi mortaliteyi azalttığını göstermiştir. Bu durumda akla anjiyografi yapılan grubun zaten hali hazırda iyi nörolojik sonlanım beklenen hastalardan seçilmiş olabileceği, yani olası seçim biyası varlığını getirir. Öyle ki bu yazı ile yakın tarihlerde yayınlanan Lemkes ve arkadaşlarının yaptığı randomize çalışmada başlangıç ritmi şoklanabilir ritim olan hastane dışı kardiyak arrest vakaları alınmış ve resütasyon sonrası ST elevasyonu, şok ve non-kardiyak arrest nedenleri saptanmayan birinci kapalı hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bir gruba acil koroner anjiyografi yapılırken diğer grupta anjiyografi nörolojik iyileşme sonrası geç dönemde yapılmıştır. 90 günlük survey'sinden acil anjiyografinin geç anjiyografiye üstünlüğü gösterilememiştir. Bu çalışmanın ayrıntılarına Dr. Çağlar Kuvas'ın yazısından ulaşabilirsiniz. Hastane dışı kardiyak arrest sonrası ölümlerin çoğu ilk 48 saatte ve nörolojik hasara bağlı olarak gelişmektedir. Ve takdir edersiniz ki bu durum direkt olarak koroner girişimle modifiye edilemez. Bu durumda akla şu soru gelir. Belirgin bir non-kardiyak nedene bağlanamayan stabil durumlar ki hastane dışı kardiyak arrest vakalarının tamamında anjiyografi yapmaya gerek var mıdır? Yapılan çalışmalar ciddi beyin hasarı olan hastane dışı kardiyak arrest vakalarının koroner anjiyografi ve revaskülerizasyondan fayda görme olasılığının düşük olduğunu göstermişlerdir. Dolayısıyla bu derlemeye göre gerek yoktur diyebiliriz. Peki kardiyak arrest sonrası kötü nörolojik sonlanımın belirteçleri nelerdir? Bu belirteçler 3 başlık altında şöyle özetlenmiştir. Hasta özellikleri, ileri yaş, son dönem organ yetmezliği. Arrest süreci, tanıksız arrest, KPR sırasında görgü tanının olmaması, KPR başlanana kadar akım olmadan geçen sürenin 10 dakikadan fazla olması, uzamış KPR, hastaneye varış sırasında KPR'nin devam ediyor olması, VT-VF dışı arrest ritmi, özellikle asistol, non-kardiyak arrest nedeni, spondan dolaşım dönene kadar 3 dozdan fazla adrenalin ihtiyacı. Klinik değerlendirme, ciddi laktik asitoz pH 7.2'nin altında ve veya laktatın 7'den fazla olması, ağrıya yanıtsızlık, beyin sapı reflekslerinin kaybı, BT'de beyin ödemi, muayenede miyoklonus varlığı. Bu derlemede üzerine durulan bir diğer konu da ekstra korporeal yaşam desteği uygulamasıdır. Bilindiği üzere KPR süresi uzadıkça özellikle de 20. dakikadan sonra yaşam beklentisi düşmeye başlar. AHA, refraktör hastane dışı kardiyak arrest vakalarında KPR devam ederken seçilmiş hastaların ekstra korporeal yaşam desteği ile stabilize edebileceğini önermiştir. Böylece bu hastalara koroner girişim için fırsat tanınmış olur. Refraktör hastane dışı kardiyak arrest tanımı değişmekle birlikte 3 kez defibrilasyona ve 300 mg amiodaron uygulamasına rağmen devam eden VF, refraktör VF olarak kabul edilebilir. Farklı çalışmaların sonuçlarına göre derlenmiş ekstrakorporiyel yaşam desteği için dışlama kriterleri şöyledir. İleri yaş komorbid durumlar, tanıksız arrest, akımsız süre 10 dakikadan fazla olması, başlangıç ritminin asistol olması, ciddi laktik asitoz, düşük entidal karbondioksit basıncı, uygunsuz anatomi, refraktör hipoksemi, kollaps, ekstrakorporiyel yaşam desteği arası süresinin 60 dakikadan fazla olması. Derlemede ayrıca hedeflenmiş sıcaklık yönetimi vurgulanmış ve hastane dışı kardiyak arrest vakalarında kontraindikasyon yoksa 24 saat için 36 derece soğutma önerilmiştir. Derlemede ek olarak erken dönem perkutan koroner girişimde suçlu damara yönelik girişim vurgulanmış, tam revaskülarizasyon için nörolojik iyileşme sonrası geç dönemde müdahale önerilmiştir. Tüm önerilerin özeti algoritma olarak sunulmuştur. Özet: belirgin bir non-kardiyak nedene bağlı olmayan hastane dışı kardiyak arrestlerin en önemli nedeni koroner arteri hastalığıdır. Nörolojik durumdan bağımsız olarak hastane dışı kardiyak arrest sonrası ST veya AMI, kardiyojenik şok veya rekürren ölümcül aritmi varlığında acil koroner anjiyografi önerilmektedir. VT-VF arrest olan, iskemik EKG değişikliği olan, yüksek veya artan troponin seviyeleri olan ve veya sol ventrikül sistolik fonksiyonu olan hastalarda erken dönemde anjiyografi önerilebilir. Ancak hasta stabil durumda ve ciddi beyin hasarı veya kötü prognoz dedikleri çok net belirteç varsa koroner anjiyografi ertelenebilir. Refraktör hastane dışı kardiyak arreste seçilmiş vakalarda hemodinamik destek sağlamak ve acil koroner girişime fırsat tanınmak için ekstra korporiyel yaşam desteği uygulanması değerlendirilmelidir.